Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve âline, ashabına ve evladına, ehli beytine ve ona tabi olanlara sonsuz salat ve selam olsun. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Muharrem ayının işte ilk 10 günüyle alakalı herkeste bir heyecan, herkeste ümit ediyoruz ki bir muhasebe, bir muhasebe-i nefis, bir hazırlık, şöyle yeni senenin kendisine neler getireceğini ve geçmiş seneleri nasıl geçirdiğini, günleri nasıl sarf ettiğini gözünün önünden geçirdiği günlerdir, gecelerdir diye düşünüyoruz. Evet, Muharrem'in ilk 10'u hakkında birçok meseleyi, birçok efendim rivayetleri biliyorsunuz. En azından bu günlerin önemli olduğunun altını bir defa daha çizelim. İnşallah insanlarımıza, birbirimize daha muhabbetli, daha iyi ahlaklı olmak üzere kendimizle alakalı elimizden ne geliyorsa, neler yapılması icap ediyorsa onu yapmaya gayret edelim diye düşünüyorum acizane. Şimdi efendim, bu hatırlatmadan sonra inşallah Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın mahiyeti, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın muhabbeti hususunda da bu iman nimetine kavuşmuş olan kıymetli siz dinleyicilerimizin biraz daha üzerinde düşünüp bunu hayatımıza nasıl yansıtmak gerektiği hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Şöyle bir kısa temas edeyim. Ondan sonra Hikem-i Atayiye, Mesnevi-i Manevi ve Mesnevi-i Nuriye kitapları, eserleri arasındaki ders sohbetimiz, mütalaamız inşallah devam etsin. İki haftadır Mesnevi üzerinden yürüyorduk. İsterseniz bugün veya bendeniz istemeseniz de biraz kusura bakmayın. Hikem-i Atayiye'den sizlere inşallah nakiller yapacağım. Fakat şu konuya temas edelim. Kör muhabbet diye bir şey vardır. Kör muhabbet. Mesnevi-i Manevi'de bu kör muhabbet uzun uzun anlatılır. Farklı farklı yerlerde anlatılır. Kör muhabbet insanın belli şeyleri görmesine mani olan, doğruyu idrak etmesine mani olan muhabbete kör muhabbet denir. Bunun kısımları var. Bir kere en yaygın olan şekli şu: bir insanı sevdiğinizde onunla alakalı kötülükleri görmezsiniz. Bir şeyi seviyorsanız çirkinliklerini görmeyiverirsiniz. Hatta göremezsiniz. Bunun bir iyi yönü var, bir de kötü yönü var. Bu kör muhabbetin ve yaygın olan muhabbetin. Sevdiğiniz kişiyi Allah için seviyorsanız, Allah Teala'nın kemal vasıflarını hep tefekkür ettiğinizden, sizin nazarınızda ve bakışınızda da bu güzellik olduğundan, karşıdaki kişi veya sevdiğiniz şey eksik de olsa, hatalı da olsa, ya Hazreti Allah sizi muhafaza eder o eksiklikten, o nakıslıktan ve şerden, yahut o kişiyi de ıslah eder. Böylece siz muhafaza olunursunuz. Ayrıca Allah için seviyorsanız bunun karşılığını Allah Teala verdiğinden dolayı Cenab-ı Hak sizi muhakkak rızasına mukarin, yakın bir noktaya getirir, maksudunuza ulaştırır. Bir de efendim, Allah için sevmeniz gereken bir kişiyi hakikaten de Allah için seviyorsanız, mesela işte nedir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, evladı, zaten kendisini bir kere konuşmaya bile hacet yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizzat şahsını böyle birebir konuşmaya bile hacet yok. Fakat onun ashabını, evladını, ona tabi olanları, alimleri, fazıl insanları güzel amellerle, güzel eserlerle medeniyetimizin şekillenmesine vesile olmuş üstadları, meşayihi, pirleri, evliyayı güzel görmeniz, o yolda şehit olanları güzel yad etmeniz size zarar vermez. Onlar çok mükemmel insanlar olamasa bile sizin onları Allah için sevmeniz ona da size de bir değer katar. Şimdi bu genel olarak muhabbetin körleştirmesi, muhabbetin çirkinliğe karşı insanı kör kılmasıyla alakalı böyle bir durum var. Fakat bir de kör muhabbetin çok zararlı ve şerli olan kısmı var. Allah için muhabbet adına diye yola çıkılıp kendi nefsiyle alakalı bir muhabbet ve kendi anlayışına göre o muhabbeti anlamak başa bazen bela olur. Ve bunun da en bariz alameti, yani bunun hastalık haline geldiği, bir musibet haline geldiği de alametleriyle de ortaya çıkar, belli olur. Şimdi nedir bu? İnsan muhabbetinden dolayı, belli şeyleri muhabbetinden dolayı aynı sahada muhabbet etmesi gereken şeyleri görmez. Mesela muhabbetin körlüğü. Diyelim ki ibadetlerden birisini çok sever, şahıslardan birini çok sever, Allah'ın isimlerinden birisini çok sever. Fakat bunu kendi nefsine göre bir muhabbetle anladığından diğer isimlere kör kalır, diğer güzellere kör kalır. Ve kendi kendine bunlar hakkında da farklı yorumlara düşer. Yani sözü çok uzatmayalım. Hazreti Ebubekir'i sever de Hazreti Ömer'i sevmezse olmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı sever de Hazreti Hatice annemizi sevmezse olmaz mesela. İşte Hazreti Ayşe annemizi sever de Hazreti Fatıma annemizi sevmezse mümkün değil, olmaz. Hazreti Ali Efendimiz'i sever, Ebu Bekir, Ömer, Osman efendilerimize dil uzatır, sevmezse bu da olmaz. Yani buna kör muhabbet, hedefine ulaştırmayan muhabbet manasına ariflerimiz bir tarif getirmişlerdir. Zaten bunun kör muhabbet olduğunun alameti, sevdiğiniz kişiyi sevdikten sonra onun sevdiklerini sevmemenizle alakalı bir şeydir. Geçen derslerde Muharrem ayıydı yine, bu radyodan sizlere seslendim. Muhabbeti 3 dereceye ayırıyorlar, 3 dereceyle tasnif ediyorlar. Kini, efendim buğz etmeyi de 3 kategoride inceliyorlar, derecelendiriyorlar veya derekelendiriyorlar. Şimdi muhabbet nasıl? 3 safhada olurmuş. Birinci safhası, bir kişiyi severmişsin. İkinci safhası, o kişinin yanındakileri de severmişsin. Bu muhabbetin bir katman daha ilerlediğini gösteriyor. Yanındakileri de seviyorsun. Onu sevdiğin için onun yanındakileri de seviyorsun. Üçüncü noktasıysa, son noktasıysa, bir kişiyi seversin, yanındakileri de seversin, onu sevenleri de seversin. Yani birisi diyor ki, ben Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i seviyorum diyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i seviyorsun, onunla beraber olanları da seviyorsun. Kim onlar? Mesela Aşere-i Mübeşşere, Ömer, Osman, Ali Efendilerimiz, işte Zübeyir, Talha, Abdurrahman bin Avf Hazretleri. Ha, bunları da seviyorsun. Neden? Ebu Bekir'i seviyorsun çünkü. Yanındakileri de seveceksin. Eğer muhabbetin koyuysa, güzelse. Başka? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı sevenleri de seversin. Bu artık senin o muhabbette en güzel noktada, en koyu noktada olduğunu gösteriyor. Sevmemek de 3 safhaymış. Bir kişiyi sevmezsin, gadab edersin veya buğz edersin, sevmezsin. Yanındakileri de sevmezsin. Bu ikinci merhalesi. Onu sevenleri de sevmezsin. Bu üçüncü merhalesi. İşte muhabbet de buğz da kendi içerisinde böyle 3 merhalede vuku buluyormuş efendim. Bu hesaba göre Hazreti Ali'yi seviyorsun, Ehl-i Beyt'i seviyorsun. Çok güzel, aferin. Onun yanındakileri de seversin. Kimler onlar? Onun yanında bulunan ashab-ı kiram. Onları da seversin. Başka, üçüncüsü, Ehl-i Beyt'i ve Hazreti Ali Efendimiz'i sevenleri de seversin. Ama Müslümanın bu sevgiyle hayatına bir şey yansıtması gerekiyorsa, bu muhabbetin bir farklı veçesi daha var. O da ameldir kıymetli dostlar. Hazreti Ali'yi seversin, fakat Hazreti Ali'nin yaptığını yapmazsan. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı sever de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in cömertliği, sıddıkiyeti gibi özellikleri hayatında hiç göstermezsen. Hazreti Ömer Efendimiz'i sevip de adaletten, insanlara muameledeki dikkatten hiç nasipdar değilsen, bu sevgi de senin hayatında henüz vücut bulmamış, yer etmemiş bir sevgidir. Yani senin içinde oraya karşı bir sevgi olsa da bu sevgi, çok özür dileyerek söylüyorum, henüz seni adam etmemiştir. Hayatına yansımamış, şahsiyet olarak bu sevgi kendisini gösterememiştir. Halbuki kainat sevgiyle ve muhabbetle yaratıldı. Ve fakat Allah Teala bu muhabbetini hilkatiyle, yaratmasıyla, kevn yani kün feyekün emrine tabi kılarak vücuda getirmesi, bu alemde göstermesiyle bu muhabbetinin eserlerini Allah olmasına rağmen gösterdi. Mecbur olmamasına rağmen gösterdi. Fakat bizler mahlukuz, halik değiliz. Mahluk olduğumuz için bizim haydi haydi inandığımız şeyi hayatımızda göstermemiz lazım ki bu dünya hayatında bizim için açılmış bu vitrin, bu sahnede kendi malımızı ortaya koymadan gitmeyeceğiz. Herkes malını buraya koyacak, gösterecek, ondan sonra paydos denilip ahirete yolcu olacak. Eğer kötü, eğer şer, eğer güzel, eğer iyi, neyse bir şey konulacak ortaya muhakkak, eser vücuda gelecek. Ben bir anneyim dediğinde hani çocuğun diye soruyorlar. Ben bir babayım denildiğinde öyle, ben bir öğretmenim denildiğinde öyle. Şoförüm denilince bile bir ehliyet soruyorlar. Ve hakikaten araba kullanıyor musun, kullanmıyor musun, bunu görmek istiyorlar. Müminim denildiğinde bir amel olması lazım. Seviyorum denildiğinde de bu sevginin tezahürü muhakkak surette hayata yansıması lazım. Bir insan ekmeği seviyorsa nereden bilinir? Ekmeği seviyor bir adam. Nereden biliyorsun abi ekmeği sevdiğini? Adam devamlı ekmek, ekmek, ekmek diye ağlıyor. Hiç ekmek yediğini gördün mü? Hayır. Biz kimlere ekmek seviyor deriz? Ekmeği böyle sofrada yalayıp yutan, iştahla böyle yediğinde, ya adam ne güzel ekmek yiyor ya, ne kadar seviyor ekmeği diyen adamları biz ne deriz? Ya ekmeği seviyor, ekmekçi bu adam, börekçi deriz. Tatlıyı çok seviyor deriz. Amel olarak ortaya çıkar. Hani Ebu Bekir sevgisi, hani Ömer sevgisi, hani Osman, hani Hazreti Ali ve Ehli Beyt sevgisi. Hani ekmek demekle doyuyor mu insan? Ehli Beyt demekle nasıl doyacak? Hani ameli? Hani zalimlere karşı el pençe divan durmamak? Hani mürüvvet sahibi olmak? Hani birbiriyle dost olarak olmak? Kendine düşmanlık edene bile iyilik etmeye çalışmak? Hani ibadet? Hani namaz? Hani oruç? Hani sadaka? Hani taharet? Hani Resulullah'a muhabbet? Hani Kur'an? Hani Kur'an'ın ahlakı diye sorulduğunda Ehl-i Beyt aşıkları elbette efendim acizane bunu yapmaya çalışıyoruz diyecek. İşte bu muhabbet meselesindeki bölümlere bakıldığında insan kör muhabbette olmamalı. Sevdiğinden dolayı seviyorum iddiasıyla başka kişi sevilmez diyerek başkalarına sövmemeli, yan gözle bakıp şaşı olmamalı. Ve sonra muhakkak bu sevgi sadece romantik bir sevgide ameli olmayan, tezahür etmeyen bir şekilde olmamalı. Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'yı çok sevdiklerini söylüyorlar. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri müddetçe İsa Aleyhisselam'ın onlarla işi olacak mı? Bunu söyleyen kim? Hasanül Basri. Hasanül Basri kim? Tabiinin en büyüklerinden. Hazreti Ali'nin yet be yet, dest be dest bizzat halifesi. Elden ele almış halifesi Hazreti Hasanül Basri. Diyor ki Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri müddetçe namaz kılmadıkları, oruç tutmadıkları, Hazreti İsa'nın şeriatına göre yaşamadıkları müddetçe Hazreti İsa'yı sevmeleri Hristiyanları kurtaracak mı? Hayır diyor. Kendisi söylüyor. Ben söylemiyorum. Yevmi mahşerde Hazreti İsa onlardan şikayetçi olacak diyor. Sevmenin bir bedeli vardır. Kıymetli dostlar, sevmek zor iştir, zor. Sevmek fedakarlık ve o amel olarak o sevgiye uygun yaşamak ister. Yoksa herkes bir şeyleri sevdiğini iddia eder. Ben seni seviyorum der, kafasına kurşunu sıkar. Vatanımı seviyorum der, böldürmeye çalışır. Ben peygamberi seviyorum der, ashabı dil uzatır. Laflı olmuyor ki bu. Ben vatanımı seviyorum der, bir taş koymaz, bir çivi çakmaz. Senelerce politikalar üzerinden insanları aldatır. Katliamı da yapar. Irkçılık da yapar. E o zaman nerede kaldı şimdi Hüseyinilik? Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh zalimlere el pençe divan mı durdu? İnsana, tebasına zulmeden, Allah ve Resul'e karşı çıkan, dertleri, imanları para pul olan, ondan sonra da herkesten çok yaygara çıkartıp, sanki mazlumun yanında duruyormuş gibi havasını basan kişilere bizzat canını feda edecek şekilde çıtayı yükseltti. Hadi o çıtaya çıkamıyorsun. En azından birbiri arasındaki farkı anla. Ali'nin uyanığı Yezid görünür. Sakın ha Ali görünen Yezid'e aldanma. Hazreti Ali sevgisiyle alakalı. Bendeniz bakın Anadolu'da birçok ocaktaki dedelerle görüştüm. Pırlanta gibi insanlar. Tertemiz insanlar. Çoğu yaşadıkları coğrafyadan dolayı ilimden uzak bırakılmış. Çünkü neden? Aleviyim denince tukaka denmiş, hakaret edilmiş. O kadar güzel insanlar, o kadar muhteşem ahlakıyla vesairesiyle bizzat yolculuklarda tanıdım. Gittim kendileriyle görüştüm. Seyahatler yaptık, beraber yürüdük, beraber efendim misafirliklerde bulunduk. Adap erken bilen, terbiyeli, nazik insanlar. Yazık değil mi yani şimdi bu insanları biz niye ayrıştıralım? Ve bize muhabbetler bizi birleştirmiyorsa, bu muhabbetler bizi nifak tohumu şey yapıyorsa, Hazreti Ali ile beraber komünizmin ne alakası vardır kıymetli dostlar? Allah'ınızı severseniz soruyorum size. Geçenlerde birisi çıkmış diyor ki, yani Ali diyoruz ama bizim için Ali semboldür. Biz Ali'yi tamamen kabul edersek, Hazreti Peygamber'i de kabul etmemiz lazım. Ki o Hazreti Peygamber demiyor, Muhammed'i de kabul etmemiz lazım. Biz İslam Müslüman değiliz ki diyor. Bak utanmaza. Böyle şey olur mu? Hazreti Ali'yi söylemeyeceksin. Bu şimdi nifak değil. Bunu söylediğimiz zaman bak şimdi nifak oluyor bu. Hayır. İnsanlar dinsizim diyebilir. Ateistim diyebilir. Ben başka türlü sosyalistim, komünistim, başka türlü Mao'cuyum, Lenin'ciyim diyebilir. Bunların hiç önemi yok. Fakat Müslümanlıkta Lenin var derse, Müslümanlıkta ateizm var derse, bizim terbiyesizlik dediğimiz o. Yoksa fikir, herkes fikrini söyler. Bu Türkiye'de herkes ben inanmıyorum der. Ama kalkıp da ben Ali'yi Muhammed'siz kabul ediyorum dediğinde orada hani Arnavut'un dediği gibi çuş bura diyormuş Arnavut. O kadar da uzun boylu değil. Yani hem Efendimiz'den bahsedeceksin hem kendine göre yok. Ya karar ver. Ya burada değilsin dışarıdan istediğini konuş. Ama sen nasıl bu sahayı kilit? Sen Cenab-ı Ali Efendimiz'e nasıl dil uzatırsın? Muhammedsiz Ali olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anh. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Allah muhafaza eylesin. Sen nasıl bir cehalet içerisindesin? Hazreti Ali'yi, Şah-ı Veli, Kerremallahu veceh, Ebed Turab, Ebul Haseneyn Efendimiz'i sen nasıl peygamberden ayırırsın? Peygamberden ayrı bir Ali'yi sana kim öğretti? Hangi İngiliz öğretti? Hangi dinsiz öğretti? Öyle şey mi olur? O yüzden Allah Muhammed Ali diyen canlara selam olsun. Allah'ın tevhid nurunu, Efendimizin sünneti seniyesini, Hazreti Ali'nin velayetini kabul edenlere selam olsun. Diğerlerine de Cenab-ı Hak inşallah güzelliklerle buluşmayı nasip eylesin diyoruz. Ve kör muhabbete kapılmadan güzel bir şekilde Ehl-i Beyt'in işte bak fedai can ettikleri bu Aşure gününde evet birçok peygamberin hadiseleri vardır ama İslam alemi için Efendimizin teşrifinden sonra 10 Muharrem Kerbela vakası ve cinayeti faciası bu noktayı bizlere göstermiş ve bu ağır imtihanı İçten yapılan bu fitnelerin nasıl binlerce insanın katline sebep olduğunu bugün daha iyi okumak mecburiyetindeyiz. İçten içe bizi yiyenlere şöyle bir efendim ayırt edici ferasetle nazar edebilmemiz için. Başlayamadık derse. Neyse bu da bize bir ders olsun. İkinci bölümde Hikem-i Hatayeden devam edelim kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Evet, Hikem Hatayi'den bugün okuyalım. İlk bölümde biraz konuştuk. İnşallah sözler doğru anlaşılmıştır. Programdan sadece bir bölümü, 3 dakikayı, 2 dakikayı dinleyenler ilk bölümde muhabbet edeceklerine kalplerinden kinlenmiş olabilirler. Bunun çaresi programın tamamını, ilk bölümün tamamını dinlemeleridir. Ondan sonra da neyi nasıl konuştuğuna dikkat etmeleridir diye acizane düşünüyoruz. Evet, elhamdülillah her bir şekilde bizim zincirimiz Ehl-i Beyt'e bir şekilde intikal etmektedir. Cenab-ı Hak inşallah onların feyzinden hepimizi müstefid eylesin dedikten sonra Hikem-i Atayye'de şöyle bir söz var efendim. Men ittala'a ala esraril ibadi ve lem yetehallak bir rahmeti, bir rahmet-i ilahiyeti, kâne ittila'uhu fitneten aleyhi ve sebeben li cerril vebâi vebâli ileyhi. Çok enteresan, çok önemli. İşte muamelat olarak Allah ve Resulünün muhabbetinin hayata yansıyan ahlak olacak kısmını Hikem-i Atayi'ye müthiş bir detayla, müthiş bir teşhisle gözler önüne seriyor. Ne diyor? Men ittala'a alel esraril ibadi ve lem yetehallak bir rahmetil ilahiyeti. İlk bölüm bu. Men ittala'a tulu etmesi, ortaya çıkması diyoruz ya, sana kulların gizli halleri, sırları, işte zaafları, insanlardan sakladığı şeyleri böyle sana malum olursa, sende zuhur ediyor. Ha, anlıyorsun ya, bunun böyle bir durumu var. Ya bunun şöyle bir hastalığı var. Bunun şöyle bir zaafı var. Evet. Bu sana aşikar oluyor. Herkes görmüyor bunu ama mesela öyle bir kimse düşünün, bunları anlayabiliyor. Hani nasıl psikolog falan gittiğimizde biz çocuğun babası annesi olarak bakıyoruz melmel, bir şey anlamıyoruz. İşin ehli bakıyor, aa diyorsun çocukta şöyle bir durum var, şöyle bir dikkat dağınıklığı var, şöyle şeylere zaafı var, filancayı kıskanıyor, filancayla daha henüz barışamamış. Hani bunların çözümünü nasıl başka bir göz görüyor, tahlil ediyor. Hani sende de kulların sırlarını anlayabilecek bir kabiliyet olduğunu düşün. Sende böyle bir durum zuhur etti veya bir kimsede. Fakat tek başına değil. وَلَمْ يَتَخَلَّقْ بِالرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَ Fakat bunlardan haberdar olduğu, sırlar kendisine göründüğü halde, kulların durumlarını bildiği halde, Allah Teala'nın da Allah Teala'dan kendisine şöyle rahmani bir merhamet gelmediyse, merhameti yok. Hani merhamet derken böyle fıtri, hayvan sevgisi, insan sevgisi falan gibi kendi içinden gelen değil sadece. Kendi içinde büyüttüğü, şekillendirdiği değil. Allah'ın saf, temiz, razı olduğu merhamete sahip olmakla alakalı bu tabir. O sebepten وَلَمْ يَتَخَلَّقْ بِالرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَةِ diye metinde geçiyor. Yani ilahi bir rahmet. Çünkü bazen çok merhametli olursun, çocuğunu günaha atabilirsin. Ay çocuğum, yavrum benim, şimdi kalkıp da namaz kılmasın dersin. 18 yaşından sonra abdest almayı öğretirim dersin. Çocuk öyle gusülsüz falan dolaşabilir. Ay yavrum şimdi boş ver, arkadaşları arasında ayıplamasınlar. Namaz kılmayı versin. Haram işte önemli değil. Biraz içsin, nefsi kör. Bir şey demeye kıyamıyorum. O böyle yüzünü astığında, yavrum benim, ay anneciğim ben meyhaneye gideceğim, içeceğim diyor. Yüzünü asıyor. Kıyamıyorum yavruma diyorsun ya mesela. Bu ilahi bir merhamet değil. Bu şeytani bir yaklaşım. Yani bu farkında değilsin. Sen kendini merhametli görebilirsin ama Allah katından tasdik almış bir rahmet değil. Neden? En merhametli Allah'tır. Allah'ın haram kıldığı bir şeye sen merhamet ettiğinde Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah zaten rahmetini din ile göndermiş, göstermiştir. Helali bellidir, haramı bellidir. Sen Allah Teala'nın hudutlarını anlayacak, onun tarafından sana verilmiş bir merhamete sahip değilken, kulların ayıplarına, sırlarına muttali olursan, bunlardan haberdar olursan veya öğrendin, gizli bir çekim veya kulakla dinledin, telefon konuşmasına şahit oldun. Merhametin yok ama. Ne olur? Kâne ittilâuhu fitneten aleyhi ve sebeben li cerril vebâli ileyhi. Evet. Senin bu şekilde bilgi sahibi olman senin için neyi getirir? Senin aleyhinde bir fitne getirir. Bu fitnede sen de boğulursun. Ve günaha düşmene, günaha, daha büyük günahlara düşmene de vesile olur bu bilgi. Şimdi bugünün insanları bilgi güçtür diyor. Dinlemeler yapıyor. İnternet üzerinden yazışmaları takip ediyor. Oradan yok işte telekulağı var, bilmem nesi var. Yazışmalarından haberdar olmak var. Gizlisini deşiyor, fotoğrafla çekiyor, videoya kaydediyor. Konuşmaları aşmaya çalışıyor. Hele hele böyle bazı maalesef güya adam zannettiğimiz insanlar var. Bazılarının dedikodularını alıyor. Karşıdaki kişiye sormadan, hiçbir söz hakkı vermeden başka çevrelerde bu adamın kabahati vardır diye konuşuyor. Doğru mu yanlış mı araştırmadan bunu naklediyor. Sen bu durumda kulların sırrına vakıf olsan ne olur ki? Merhametini kaybetmişsin sen. Allah, ki burada da dikkat ederseniz bu sırra vakıf olmakla söylüyor bunu. Yani yapılmayan bir şeyi, ortaya çıkmayan bir şeyi veya bir insanın yapmadığı bir hatayı haberdar olmuş gibi yaymak zaten iftiraya giriyor. Bunu yapan melundur, alçaktır. Allah'ın ve meleklerin, hatta insanların lanetlediği bir insandır o. Fakat bir de hani ayıp ortaya çıktı. Merhamet yok mu sende? Allah için merhamet yok mu? Şimdi burada demek ister ki Hazreti Pir, hani Hikem Atayye'nin özelliği, Allah Teala'dan daha fazla kulların sırrına agah değilsin sen. Sen iki tane kulun şeyin durumunu öğrendin, haberdar oldun. Peki Allah Teala'nın nelerden haberdar olduğunu düşün. Her şeyden haberdar. Esrara da vakıf, sırlardan evvelki hale de vakıf, alemlere de vakıf. Biliyor hepsini. Peki ortaya döküyor mu? Dökmüyor. Neden dökmüyor? Allah merhametli. Allah Teala merhametli. O zaman buradan bir başka cümle daha geliyor. Sen kulların bu durumuna, sırrına vakıf olman, bunlardan haberdar olman rahmani değil. Sen Allahsız, Allah'tan uzak bir şekilde bunu yapmışsın o halde. Çünkü sen kulların sırrına ancak Rahman'ın izniyle yaklaşsaydın, zaten o merhamet sende bulunurdu. Fakat senin kulların durumundan haberdar oluşun Allahsız, haksız yere olduğundan dolayı bunun neticesi tabii ki fitnedir. Tabii ki senin daha büyük günahlara düşmendir. Başka günah arama. Yani sen yapmadın kabahat, yapanları deşifre ediyorsun diyelim. Sen kendine daha başka günah arama. Efendim işte toplumu ifsad etmesinler diye biz insanları uyandırmak için yapıyoruz. Allah Teala da bunu mahkemesini, hukukunu ortaya koymuş. O ölçünün dışına çıkamazsın. Toplumun bilmesi gereken şeyleri de yine o toplumun hukukuna göre senin yapman icap eder. İşte burada onu anlatıyor. Öteki türlü fitnesin sen. Fitneye sebep olan bir adamsın. Sen büyük günahlarla meşgul olan bir adamsın. İsterse sakalın göbeğine kadar olsun. İsterse sen orada burada dünyanın dört bir tarafında hizmet et. Sen bu kaideye uymadan hareket edemezsin ki. Senin kendine göre bir şeriatın, kendine göre bir peygamberin, kendine göre bir dinin var ise Allah bildiği gibi yapsın. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Kendi şerrinden de seni muhafaza eylesin. Seni de götürür bu. Sadece bizi götürmez. İşte bunu anlatıyor Hikem-i Atayye'de. O halde Allah Teala'nın merhametine sahip olmak denildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü size nakletmiştim. Ayıplara keşif batıldır buyuruyor. Bu mahalde Efendimizin sözü var, hadis-i şerifi. Ayıplara keşif. Senin keşif kabiliyetin varsa, senin gizli şeyleri öğrenme kabiliyetin varsa, sen hakikate ait meseleleri çözmek, güzel insanların güzelliğini yaymak için gayret etsene. Ya Allah Teala'nın merhameti ve güzelliğini ne kadar yaymıştır Allah Teala. kainattaki çirkinliklerin yayılması hep kulların eliyle olmuştur. Güzelliklerin yayılması hep Allah'ın lütfuyla zuhur etmiştir. Bunlara dikkat edilmeli ve o gözle bakılmalı. Şimdi nasıl insanlar bu noktaya gelir? Hikem-i Atayye'de hemen bunu takip eden sözde gizli bir hastalığa işaret var. Yani demek ki insanların, kulların, daha doğrusu bazı insanların kulların sırrına vakıf oluşu bazen amellerle de olabilir, bir ilimle de olabilir. Bir taat neticesinde de Allah kulların sırrını ona açabilir diye de herhalde bir cümle, bir fikir var ki onu takip eden cümlede Hikem-i Atayye'de Ataullah İskenderiye Hazretleri şöyle buyuruyor. Hazzun nefsi fil ma'siyeti zahirun celiyun ve hazzuha fit ta'ati batinun hafiyun ve müdavatu ma yakhfa sa'bun ilacuhu. Evet, müthiş bir söz. Hazzun nefsi fil ma'siyeti zahirun celiyun. Yani belli günahlardan nefsin haz alması, nefsin bundan haz duyması, nefis hazlanıyor yani zevke geliyor. Ne de oluyor bu? Masiyette. Masiyette nefsin zevk alması herkes tarafından bilinir. Zahirun celiyun. Ortadadır. Evet. Yani nedir? Ortadadır. Efendim bunu herkes bilir. Nefsi kam alıyor. Neden? Günahtan. Günahtaki zevk bellidir. Açıktır çünkü. Ve hazzuha yani ve hazzun nefsi. Fakat nefsin bir hazzı daha vardır ki fit taati. Taatta da nefis kendisine bir nema çıkartır. Yani düşünün şimdi bir adam eşkıya. Soymuş soğana çevirmiş. Diyelim ki işte hani güncel olduğu için bankaları hortumlamış. Efendim gayri safi milli hasılanın 1/3'ünü götürmüş. Bir yandan onu bahane etmiş, bir yandan ihtilali bahane etmiş, bir yandan irticayı bahane etmiş. Almış, çalmış, götürmüş. Siyasi konuşmuyorum. Güncel hayattan misal veriyorum. Efendim ona uygun da zenginler de gayet güzel suyunu yürütmüşler. Halkın ne dediği önemli değil. Birisi belli yerleri, kurumları ele geçirmiş. Oraya kendi adamları doldurmuş. Hem iş yapmamış hem de herkese dünya kadar memuriyet dağıtmış, o yüzden de herkese şirin görünmüş. Sadece makyajla uğraşmış. Ne altyapı ne üst yapı hiçbir şey yapmamış. Hani böyle ne yapmış bu adam? Kimsenin sorup sormadığı, sorgulamadığı bir zamanda eşkıyalıktan geçinmiş. E şimdi bu adam ortalık düzeldiğinde, bir kanun bilinen ne geldiğinde hemen buhar olup kaybolmaz ki. Şekil değiştirir, kılıf değiştirir. Yani oradan yine onun alacağı vardır. Kendisi içeride çöreklendiği için kim gelirse gelsin oradan da kendisine göre bir nemalanır. Bir şey alır yani. Bir pay alır. İşte aynı nefis de böyledir. Nefis hiçbir şey yaptırmaz. Sadece kendi zevki için yaşar. İlerisi istikbali, dini, diyaneti hiçbir şey düşünmez. Bu onun dünyada aldığı zevkin aşikar olarak gösterir. Fakat ibadet taattan nefis zevk alır mı? Alır. Fakat belli etmez. Göstermez kendini. Farklı şekillerde oradan kendisine haz alır. Peki bu haz görünür mü? Hayır diyor. Batinun hafiyun. İçtedir ve gizlidir. Nefsine haz alması nedir peki kardeşler? Nefsin zevk alması. Ya bırak zevklensin dursun. Hayır. Nefsine haz alması demek nefsin büyümesi demek. Nefsin büyümesi demek kalbi öldürmesi, ruhu tutsak etmesi demek. Nefsin haz alması, büyümesi, seni kendisine benzetmesi, nurdan nara dönüştürmesi demek. Şeytanla işbirliği yapması demek. Şeytanın projelerinde yer alması demek. Şeytanın ağzıyla konuşması demek. Şeytanın ağzıyla konuşan rahmani ağızla konuşabilir mi? Rahmani ağızla konuşup iş yapmayan Rahman'a erişebilir mi? Ona erişemeyen cennete girebilir mi? Giremez. Cehenneme götürür. O halde taatta bizi cehenneme götürecek hazlar da vardır. Ama bu gizlidir. Ne yapmak lazım? Unutmamak lazım ki onun devası dışarıdan bir hastalık olduğunda, bir adam aç olduğunda anlarsın. Ama yediği yemekten vücudu gıda alıyor mu, almıyor mu? Kanına bir şey karışmış mı, karışmamış mı? Demir var mı, yok mu? Kalsiyum mu almış? Bunları nereden bileceksin? Bir ihtisas lazım. İçten o teşhisi koyabilmek, tedavi yapabilmek için bir bilim, bir ilim lazım. İşte o sebepten dolayı sen sakın nefsin masiyetten aldığı, yani satır arasında şöyle bir şey çıkmış oluyor Hikem-i Atayye'nin üslubuna göre. Sakın sen nefsin günaha düştüğünde oradan aldığı hazzı önemli görüp de taat yaptığında nefsinin haz etmesini küçük görme. Bu içten içe yürüyen bir hastalıktır. Dışarıdakinin tedavisinden daha zordur. Ötekisini yapmayacağım dersin, zahiren kendini tutarsın, götürür. Ama bir adam 30 sene bu nefis hastalığıyla yaşar, sonra hiç umulmadık bir zamanda da ortaya çıkar, hem kendisini berbat eder, hem toplumu ifsad eder. Gizlidir, gizli hastalıktır o. İçeriden ruhtanmış gibi görünerek, sanki ruhi bir şeymiş gibi kendisini göstererek, orada o paralel yapıyı sürdürür. Ve onun tedavisi de çok zordur. Yani saklanmış, çöreklenmiş bir mikrobu öldürmek ne kadar zordur. Dışarıda adamın yanığı var, kırığı var. Alçıya alırsın, ameliyat edersin, bitti gitti. Ama yayılmışsa, kana karışmışsa, ya kıymetli dostlar, demek ki ucuptan, kendi bir şey zannetmekten, ibadet ediyorum, taat ediyorum, hizmet ediyorum diye hastalığa kapılmaktan, dikkat edin, işte biz günah etmiyoruz ki deyip de zahiren masiyetten, günahlardan, isyandan bir telezzüzünüz yok deyip de taattan ve güzel işlerden nefsinize düşen payı görmemezlik yaparak felakete düşmeyin diyor Hazreti Ataullah İskenderi. Efendim burada da bir soluklanalım. İnşallah 3. bölümde diğer sözlerle devam edelim. Kıymetli dostlar, 3. bölümde beraberiz. Evet, hemen vaktimizi iyi kullanmak adına Hikem-i Atayye'den Bendeniz'in kaydına göre 160. söz diye geçiyor ama nüsa farklılıkları olabilir. Çünkü bazen birbirleriyle birleştirilerek cümleler mütalaa ediliyor. Sözler o şekilde mütalaa ediliyor. Bölünme şekli farklı olduğundan sayıda, daha doğrusu sözlerin rakamları da değişebiliyor, numaralandırılması değişebiliyor. Şöyle başlıyor efendim. Rubbema dakhala riya'u aleyke min haythu la yanzurul halku ileyke. Evet. Hani geçen bölümde şunu söylemişlerdi. Nefsin zahiri olarak günahlardaki hazzı bellidir. Daha doğrusu günahı işlediği zaman nefsin nasıl haz aldığı açıktır, aşikardır. Fakat taatta, Allah'a kulluktaymış gibi görünüp de nefsin oradan haz alarak nefsani olan hastalıklar, bunlar gizlidir, saklıdır. Bunları küçük görmemek lazım. Unutulmamalıdır ki gizli hastalıkların tedavisi de güçtür ve zordur. Ayrı bir ihtisas, belki uzun bir süre icap edebilir. Evet, şimdi buna binaen, رُبَّمَا دَخَلَ الرِّيَاءُ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْزُرُ الْخَلْقُ اِلَيْكَ. Mesela nedir bu hastalıklardan biri? Riyadır. Riya hakikaten, şimdi nasıl olur? Bir adam riya yapıp yapmadığını bilmez mi? Ya hocam şimdi buraya bağlama bunu. Yani bir adam gösteriş yapıp yapmadığını bilir mi ki? Bilmez mi ki veyahut? Arkadaşlar, riyanın bir zahiri kısmı vardır, bir de içte batıni kısmı vardır. Bir senin de hissederek, bilerek, göstermek için kasıtla yaptığın, o zaten aleni olarak günah olduğundan nefsin buradaki, bu masiyetteki zevki ortadadır. Haz alması. Mesela kendini iyi gösterip işte alkışlanmak, aa ne müthiş adamsın falan diye bunu görmek, bunu bu şekilde halkta tezahürünü görmek. Yani sen burada gösteriş için yaptığını bilirsin. İşte ne bileyim, adam mesela kocaman bir sarık sarıyor, ortaya çıkıyor. Yani Nasreddin Hoca'nın şenliklerinde falan canlandırmalar gibi millet peşinden gidebiliyor. Veya ne bileyim, kendisine bir hava veriyor. efendim bilmem kaç yüz küsur yerde kendine göre şubeler açıyor, bilmem neler yapıyor, böyle bir afra tafra vesaire. Millet ağzı açık seyrediyor. Yani belli bir adamın, yani tribünlere oynuyor. Bunu herkes anlayabilir. O da biliyor zaten. Kendisini bilmez mi insan? Tabii ki bilir. Fakat bazen de hiç böyle halkta görünmeyen fakat gizli gizli senin içinde çöreklenen riya duyguları olabilir. Yani la yanzurul halku ileyke. Halkın göremediği bir yönden de gelir. Yani sen öyle bir şey olur ki halka gösteriş yapmazsın. Onu gören yoktur. Fakat kendindeki halle alakalı kendi kendine bir şeyleri beğenip o ucupla beraber, yani kendinde olup bittiğinde, çünkü riya nedir? Riya, yani oradaki görmek tabirinden gelir ama oradaki riya kelimesini incelersek şu karşımıza çıkar. Allah'ın bilmesi ve görmesi gerektiği bir şeyi kulların görmesini murad etmen. Allah'ın görmesi için sadece yapılması gereken bir şeyi kullar görsün diye yaptığın şey riya değil miydi? Evet. Peki nefsinin illetleri, nefsinin hazzı için sen bazı taatlerde bulunduğunda bu da bir riyakarlık değil midir? Dışarıda görünmez bu. Fakat içten içe seni kemirmez mi? Senin kendinde o iyi hali görmen, mesela yüzünün nurlu görmen, ne bileyim kendindeki işte kendi hususunda kendi kendini ucupla beraber beğenmen, o da bir gösteriş değil midir? Halk olunmuş nefsine karşı da halktan ibaret olan, kalıptan ibaret olan nefsine de yine gösteriş yapıyor olmaz mısın? Ya olur mu canım ya, bu da çok inceymiş. İşte zaten bu inceliği anlatmak için bunu söylüyor. Yani sen bende riya yok derken iki kere düşün. Bir, halka karşı bu riyakarlık var mı yok mu onu düşün. Bir de senin nefsinde var mı? Bir şerhte de şöyle geçiyor bu kıymetli dostlar, bu sözün izahı sadedinde. Şu şekilde bir izah var. Bazen kişi hiç riya yapmadığını göstererek de riya yapabilir. Yani mesela biz bunu çok görüyoruz aslında şeylerde falan. Hani eskiden bunu anlatmak belki zordu da şu anda bir alay kişi var. Mesela çıkıyor, aa diyor, ben harbi adamım diyor. Hiç böyle gösteriş falan yapmam. Natürel bir adamımdır diyor. Bu natürellik üzerinden kendisi bir paye, bir nemalanma alıyor. Yani riyasız gibi görünerek de riya yapanlar var. Yani bu da bir hastalık. Yapanlar var derken hepimizi içine dahil edelim. Ben şahsımdan uzak, ne öteki türlü riyayı, ne zahirini ne de batınını kendimden ayırarak konuşmuyorum zaten kıymetli dostlar. Mesela burada bir şahsı tenkit etmek değil. Fakat eğer konuştuğumuz şeytani bir tuzak nefsin hileleri ise kıymetli dostlar, bu nefsin hileleriyle alakalı bu hususta uyanık olmak gerektiğini ne yapıyor efendim? Söylüyor. Mesela bazıları riya olmasın diye şunu ben muhakkak söyleyeyim. Daha evvel anlatmıştım. Hatta galiba Moral FM'de bu üçüncü anlatışım olacak. Yanlış hatırlamıyorsam başka sohbetlerde de konuşmuştum. Çok güzel bir söz. Şöyle efendim, şöyle diyor büyüklerden biri. Allah'ın görmesini gereken, Allah Teala'nın efendim görmesi gereken bir şeyi kullara göstermek için yapmak riyadır. Tamam. Fakat diyor şimdi, bakın. Kullar şimdi ben bu hareketi yaparsam bana riya yapıyordur derler diye. Yani kulların göreceği şekilde hareket etmek riya. Fakat şimdi diyelim ki adamın farz namazı geldi. Namazı kılması lazım. Fakat şöyle bir bakıyor etrafına. Ya diyor ki şimdi ben namaz kılarsam insanlar benim için bu adam bir riya yapıyor. Bak gösteriş yapıyor diyecekler. İyisi mi? Ben bu adamlara benim hakkımda gösteriş yapıyor demesinler diye ibadeti terk edeyim derse. Farz olan ibadeti terk ediyor. Neden? Gösteriş yapıyor diyecekler diye. Sebep o. Başka bir sebep yok. O zaman da diyor şirke düşmüş olur diyor. Yani Allah'ın rızasından daha üstün tuttu, Allah'ın hoşnutluğundan daha üstün tuttu kulların rızasını. O zaman da şirke düşmüş olur diyor. Gösteriş için yaparsa, ya hatta yapmayacağı bir hareket, normalde yapmayacağı bir fazilet, sırf göstermek için yaparsa riya. Ama zaten yapması gereken bir hareketi yapıyor. İnsanların görüp görmemesi umurunda değil. Tamam, bu ameli salih. Bir de bunun en uç kısmı var, en dibi var. O nedir? İnsanlar kendisini riyakar kabul edecek, gösterişçi kabul edecek diye inandığı bir fiili terk ediyor, yapmıyor. Bu da şirktir diyor büyükler. Gayet güzel tahlil etmişler. Evet. İstişrafuke en ya'lemel halku bi hususiyetike delilun ala adami sıdkike fi ubudiyetike. İşte zaten kendileri açıklıyor efendim. Bir daha okuyorum Arapça bilenler için. İstişrafuke en ya'lemel halku bi hususiyetike delilun ala adami sıdkike fi ubudiyetik. İnsanların, evet, senin özel bir hususiyetike. Ya'lemel halku bir hususiyetike. Sendeki özellikleri, hususiyeti, seni özel kılan şeyleri kulların da bilmesini istemen. Yani bu hususta gayret etmen. Senin şerefin bilinsin. Yani bilinsin de kullar bilsinler. Bak, sana hususi bir şey vermiş Allah. Bir özellik vermiş. Bunu bilmelerini istemen. İstemen. Oradaki istişrafuke biliyorsunuz bir niyet, bir kasıt. İleriye matuf olarak bir niyeti gösteriyor Arapça fiil kalıbı olarak. Başkaları senin kadri kıymetini bilsin, sendeki hususiyeti bilsin diye senin bu istekte bulunman. Evet, evliya olduğumu bilsinler. İşte benim ne kadar salih olduğumu bilsinler, ne kadar ilimli olduğumu bilsinler. Hani sen konuşuyorsun, ilmin var, amelin var, zaten senin bir gidişin var, ayrı. Fakat ayrıca bilmelerini istemek var burada, talep etmek var. Evet, evet. Peki bu neye delildir? Delilun, bu bir şeye işaret eder. Bu bir hastalığın alametidir. Bu bir önemli işarettir. Neyin işareti? Ala ademi sıdkike fi ubudiyetike. Allah muhafaza eylesin. Sen de, kulluk hususunda sıdk, ihlas olmadığını, senin doğru bir kul olmadan kulluğa çalışmanı gösteren en önemli delildir bu. Yani senin derdin kulluk değil. Ala ademi sıdkike veya senin o yaptığın taatte, o ibadet, hizmet gibi görünen şeylerde insanlar bilsin diye yaptığından dolayı bu neyin delili olmuş oldu? İşte demek ki senin kulluğunda sıdk yok, doğruluk yok, vefa yok, ihlas yok. İhlas ve sıdk kardeştir kıymetli dostlar. Sadık olarak bir mevziyi tutmak, bir mevkiyi tutmak, kullukta sadık olarak ilerlemek, emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya gayret etmek. Bunlar aynı zamanda ihlas tarifinin de içindedir. O zaman sende ihlas yok. Senin kulluğunda sadakat yok. Senin kulluğunda doğruluk yoksa, doğruluk olmayan bir kulluk olabilir mi? Olamaz. Yani kulluk yapmıyorsun, dikkat et. Kulluk taklidindesin. Hakikatine gelememişsin. Sıdk yok. Batıldasın. Sıdk hakka işaret eder. İhlas hak zemininde zuhur eder. Kıymetli dostlar. Evet. Bu ona işarettir, delildir. O zaman nasıl kurtulacağız bundan? Gayyib nazaral halki ileyke bi nazarillahi ileyk. Ve gib an ikbalihim aleyke bi şuhudi ikbalihi ileyk. Nasıl kurtulacağız biz bundan? Gayyib nazaral halk. Gayyib yani sil bunu, yani bunu görme artık sen, görme. Ne? Nazaral halk. Halkın nazarını görme, ileyke. Halkın sana nasıl baktığını, sana çevrilmiş bakan nazarlarını görmezlikten gel. Görme bunları ya. Görme bunları, yok kabul et. Neyle yok kabul edebilirsin ama? Ama olur mu efendim? Ne olacak? Bir nazarillahi ileyk. Allah'ın sana nazar ettiğini düşünerek ancak bunu yapabilirsin. O yüzden de buyuruyor ki Allah'ın sana nazar ettiğini düşünerek artık halkın bakışını, sana bakışını önemseme. Buna bakma. Ve gib an ikbalihim aleyke bi şuhud ikbalihi ilek. Ya insanlar ileride ben bunu yapayım da bana böyle yapsınlar. İkbal için yapıyorsun. Yani ben şimdi böyle yaparım, ileride bana bir yararları dokunur. Yapma bunu. İnsanları sil. Bu hususta onlardan bir ikbal bekleme. Neden? Neyle olabilir bu? Bi şuhudi ikbalihi ileyk. Onun sana takdir etmiş olduğu, gelecekte vaat ettiği güzellikleri, Allah'ın seni karşılamasını, Allah'ın senin karşına getirebilecek olduğu nimetleri düşünerek, bunu müşahede etmeye çalışarak, kulların sana ileride vereceklerine göz dikme. Allah'ın sana devamlı bakışını, nazar ettiğini düşünerek, kulların bakışını da hiç önemseme diyerek, Hazreti Ataullah İskender'i nasıl bir halde olmamız gerektiğini söylüyor. O halde şöyle bir şey çıktı kıymetli dostlar. İnsanın taatındaki riyası, içine çöreklenmiş nefsinin hazzı, bunlar nedir? Ve efendim, insanların görmelerini istemen, sendeki hususiyetleri insanların görmelerini istemen, bunlar ve böylece kulluk yaptığını düşünmen nedir? Bunların hepsi bir hastalığa bağlanır. Vehim kıymetli dostlar, vehim. Kendini var zannetmekte vehimlerin başıdır. Vehimin şubeleri vardır. Vehim aslında olmayan şeydir. Allah'a karşı kendinde varlık görmenin belası, vehimle kendisini gösterdiğinde, işte burada anlatılan riya, insanların görmesini önemseme, insanlardan bir ikbal bekleme, bu sebepten dolayı kulluğunu, amelini değil bakın dikkat edin, kulluk. Amel kulluğa ait sadece bir ferdir, bir şeydir, harekettir. Asıl nokta kulluktur. Kulluğunu çürütür. Kul olma yapını bitirir. Allah muhafaza eylesin. İşte Hikem-i Atayye'nin üslubunda satırda zikredilenlerin haricinde satır aralarına girmiş olan mana üslubuyla baktığımızda burada vehim işaret edilmektedir. Sonunda da o vehmin nasıl tedavi edileceğini buyuruyor. Vehmi yok kabul etmedikçe, bu vehim kendisini ve sahalarını var gösterdikçe sen de tahribat yapacak. Sen onu ne zaman yok görürsen o zaman hakla buluşursun. Vehmini var kabul ettiğinde bunu tedavi edecek diyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Bütün insanlık bir araya gelse, velileri peygamberleri olsa yine de evham olan, evhamı, vehimlerini var kabul eden bir insanı tedavi edemez diyor. Bu vehimleri yok et. Ama hocam kolay değil. Nasıl yok edeceğiz? Gerçek var olan Allah'ı zikretmek, Allah'a vasıl olmak için gayretle. Allah'ın varlığı hiçbir zaman vehim değildir. Tevhidle, onun emrettiğini yaparak ve o çizgide muhabbetle yürümeye çalışarak, onu önemseyerek, o varı önemseyerek, bir sahayla alakalı bir şey biliyorsanız, o sahayla alakalı bir şey bilmeye başladınız demektir. Bazen de öyle şeyler vardır ki bir sahaya ait, onun birini bilmekle hepsini bilirsiniz. İşte Allah, Allah Teala'ya kulluk bilinci, o her şeyi içine alan bir bilinci, bir şeyi hakkıyla bilmek manasındadır. O sahayla alakalı her şeyi bu bilgiyle öğrenebilirsiniz. Vesselam. Gününüz hayır olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.